Ayrım 5.
Bir de sarayın önündeki ovadan binlerce kır atlı Çeçen, gümüş savatlı koşumları yanarak, kılıçları parlayarak geçerlerken, sarayın önüne gelince atlarından iner, alınlarını toprağa koyar. 5000 yıllık Çeçen hanlarını selamlarlar. Sonra da atlarını doldurur, ovadan mor kayalıklı dağlara sürer. Dağların mavisinin içinde yitip giderlermiş. İşte bu durum, Çeçen hanları geriye dönüp saraylarına yerleşene dek, kıyamet gününe dek her bahar, baharlar yetinceye dek böyle sürecek. Üzeyir Han'ın hanımı, çocukları buna inanmıyorlar. Varsın inanmasınlar. Bir baharda Kafkasya'ya gitsinler de, sarayın önünde secdeye varmış binlerce kara kalpaklı Çeçeni, sarayın huzurunda secdeye varırlarken görsünler. Bize iyi bakmadı Osmanlı. Çünkü Osmanlı çürümüştü. Çeçen hanlarına han muamelesi yapmadı. İşte böyle benim gibi saraylar, köyler, çiftlikler vermedi. Oysa Çeçen hanları onlara ne iyilikler yapmışlardı. Çürüdü Osmanlı, kokuştu. Kurt yemiş bir elma gibi de dalından düştü. Mustafa Kemal şöyle bir salladı, içini kurt yemiş de boşaltmış, kurumuş çınarı kökünden devirdi. Yanına, yöresine korkuyla, posbıyıkları titreyerek bakındı, sesini alçattı. İşte bu kurt yemiş, çürümüş, küçücük bir fıskeyle de yıkılmış, darmadağın olmuş çınar kalıntısının parçalarını bitiştirip yeniden yeşertmek istiyor Mustafa Kemal Paşa. İyi niyetli ama hiç çürümüş, un ufak olmuş çınar yeşerir mi? Gariban Mustafa Kemal Paşa, iyi adam. Hanım, sus Üzeyir Han, böyle bir sözü bir daha söyleme. Herkes biliyor ki çürümüş, un ufak olmuş bir ağacı kimse yeşertemez. Mustafa Kemal Paşa istediği kadar canını dişine taksın da uğraşsın. Yazık, iyi adam. Sus, sus ki Üzeyir Han, çürümüş çınarın gövdesi bizi ezmesin dedi. Derinden bir ah çekti. Macerası ne olursa olsun, böyle bir insanın, yakışıklı, akıllı, zeki bir insanın, üstelik de Kafkaslı, Dağıstanlı bir kişinin böyle bir adaya kendisini hem de tek başına hapsetmesi bir özveridir. Diyorlar ki o adada bir hayalet dolaşıyormuş. Bu hayaletten dolayı o adanın önünden bile kimse geçmiyormuş. O adadan ayrılan Rumlar, hayaletten kurtuluyoruz diye bir sevinmiş, bir sevinmişler. Göç emrini alınca 3 gün 3 gece zil takıp oynamışlar. Günahı vebali boyunlarına. Onlar sevinçlerinden sırtaki teperlerken, hayalet de gelmiş aralarına girmiş, o da onlarla 3 gün 3 gece sırtaki tepmiş. Üzeyir Han gene de o perili adada, hemşerisini yalnız bırakmayacak, ne yapacak edecek, o adayı dolduracak. Daha göçün arkası kesilmemiş. Kafkasya'dan, Balkanlardan, adalardan, Kürdistan'dan, Mezopotamya'dan, Suriye'den gelen gelene. Ne yapsınlar muhacirler o adada? Ekilecek tarla yok, yetecek kadar su yok. Biraz bağ, biraz bahçe, birkaç şeftali ağacı bu kadar. Bunca yıl, belki de 1500 yıl, 2000, 3000 yıl bu Rumlar bu adada nasıl yaşamışlar? Ben de yaşarım Üzeyir Han Sultanım. Biz de yaşarız. O zaman tedarikin iyi göreceksin. Yemek, içmek, su. Sen buraya nasıl geldin adadan? Küçük bir kayığım var. Yeni, 9 arşın. Kaç günde geldin adadan buraya? Gece gündüz kürek çekerek 1,5 günde. Olmaz. Yarın seni Kaptan Kadri ile tanıştıracağım. Onun yepyeni bir teknesi var. Motoru da yepyeni. Seni birkaç saatte adaya atar. Şimdi sana bir ev verdi ya Abdülvahap Bey. Şimdi sevincinden uçuyordur. Kime bir ev tapusu almışsa sevincinden deli olmuştur. Yarın seninle Kaptan Kadri'ye gideriz. Sonra sen Kadri ile alışverişe çıkarsın. O ne, nerede, hangi dükkanda satılıyor bilir. Balık tutmasını da bilir misin? Bilirim. Nerede öğrendin? Hangi denizde? Akdeniz'de, 4 yolda, İskenderun'da, Payas'ta, Mersin'de kaldım. İyi. Buranın balıkları nasıl? Kaç metrede? Hangi biçim bir ağla yakalanır? Hepsini Kadri sana anlatır. Haydi kalkalım. Yarın erken uyanmalı. Kaptanı bulmalıyız. İyi geceler. Üzeyir Han ona odasını gösterdi. Hanım yatağı yaptıktan sonra gitmiş, çoktan uyumuştu. İyi uykular. Poyraz Musa çabucak soyundu. Uykusuzluktan ölüyordu. Cebinden para kesesini aldı, yastığın altına koydu. Hemencecik de uyudu. Uyandığında gün ışıyordu. Giyindi, musluğa gitti. Yüzünü daha el değmemiş, pende, kokulu bir sabunla iyice yıkadı. 100 numaraya girdi. Uzun yıllardır böyle tertemiz, gıcır gıcır bir ayak yolu görmemişti. Üzeyir Han onu gülerek, sevinçle karşıladı. Eline kolonya döktü. Yemek masasının üstündeki altın gibi parlayan semaverden buharlar fışkırıyordu. Masaya oturdular. Ham, "Zübeyde Hanım," diye seslendi. "Biz hazırız." "Geliyorum." Bal, tereyağı, zeytin, türlü peynirler masanın üstü donanmıştı. Kahvaltılarını ağır ağır sindirerek yaptılar. Poyraz Musa, Zübeyde Hanım'ın elini saygıdan iki kat olarak öptü. Şimdiye kadar böyle Osmanlı, böyle erkek bir kadını hiç görmemişti. Demek ki han kadınları da böyle olurmuş diye içinden geçirdi. Bu sabah Üzeyir Han'ın yüzü apaydınlıktı. Konuşmuyor, dalmış, düşünceden düşünceye geçti, yüzünden her an belli oluyordu. "Ne düşünüyorsun han ağabeyim?" "Seni düşünüyorum Poyraz oğlum. Orada tek başına bu Ecinliler adasında ne yapacaksın ki? Yalnızlıktan ölürsün. Dayanmaya kararlıyım han ağabeyim. Allah sana güç ve kuvvet versin. Demek bu kasından boşanmış soylu kır at bizim sarayın önünden geçerken zınk diye durur, başını yer eğer, yelesi toprağa süpürülmüş. O gün bugündür bütün soylu atlar böyle yaparlarmış. Yeleleri de toprağa süpürülmüş." "Doğrudur. Yeryüzünün en güzel, en soylu atları Kafkas atlarıdır. Atları Kafkaslılar evcilleştirmişlerdir." Kahvaltı bitmiş, kahvelerini höpürdeterek içiyorlardı. Zübeyde Hanım yeşil bir entari giymiş, göğsüne çok güzel büyüyecek bir elmas iğne takmış, salonda durmadan oraya buraya gidiyor geliyor, sevinçten taşıyor, boyuna gülümsüyordu. Üzeyir Han da hanımının hiçbir devinimini kaçırmadan onu hayranlıkla izliyordu. Kalktılar. Poyraz Musa bir kere daha Zübeyde Hanım'ın elini öptü. "Berhudar ol oğlum, Allah tuttuğunu altın etsin, her zaman beklerim, bu ev senin evin. Ne zaman istersen gel, istediğin kadar kal. Han da seni çok sevdi, oğul saydı. Kim bilir diyor senin için. Bu genç yaşta başından neler neler geçmiştir diyor. Sana acınıyor. Güle güle git yavrum. Burada bir evin olduğunu da unutma. Bizi de unutma." Poyraz Musa Zübeyde Hanım'ın elini bir daha öptü. Üç kez de başına götürdü. Avludan dışarıya çıktılar. Küçük koyun yolunu tuttular. Daha koya varmadan yarın altındaki önü hepten cam, yeşil boyası yer yer dökülmüş, kahvenin içine denizden esen rüzgarla birlikte girdiler. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Kahvedekiler nüfus memurunun içeriye girdiğini görür görmez hep birden yaylalarına basılmışçasına ayağa kalktılar. İçerisi yoğun, hoş bir kahve kokuyordu. "Buyurun bey." Üzeyir Han aradığı Kaptan Kadri'yi köşede buldu. Ayağa kalkmış, herkes gibi o da saygıyla bekliyordu. "Kaptan Kadri gel, seni arıyorduk." Kadri kalabalığı, sigara dumanını, yoğun kahve kokusunu yararak onların yanına kadar gelebildi. "Bir kahve içer misiniz Üzeyir Han?" Sakallı, yaşlı adam, "Hasib'in yaptığı kahve Mekke kahvesidir. Raihası bir hafta insanın genzinden gitmez," dedi. Han'ın koluna dokundu. "Peki, birer sade içelim," diyen Han, önündeki yeşil örtülü masaya oturdu. Ötekiler de saygıyla onun yöresine sandalyelerini çekip halkalandılar. "Ne tuhaf," diye düşündü Poyraz Musa. Üzeyir Han'a herkes gerçek bir hana davranır gibi davranıyor. Neredeyse Kafkasya'daki yeleleri yerleri süpüren kıratlar gibi. Buradaki insanlar Üzeyir Han'ın önünde secdeye varacaklar. Şimdi bu kahveye şu anda bir paşa, bir vali, bir vekil girse, kim girerse girsin, Üzeyir Han gibi yürekten bir saygıyla karşılanamazdı. Demek soylu olmanın bir gizi var. İnsanlar 40 günlük yoldan onun geldiğini duysalar kokusunu alıyorlar. İlkin palavra sıktığını sandığım Üzeyir Han'ın hanlığının büyüsüne az sonra ben de kapılıp gitmedim mi? Ben onun hanlığıyla alay etmek, dalga geçmek için hazırlanırken biraz sonra Zoka'yı yutmadım mı? Hiç konuşmadan kahvelerini içtiler. Dimdik duran Han poz bıyıklarını sıvazladı, ayağa kalktı. Kahvedekiler de hep birden küp diye ayağa kalktılar. Üçü birlikte kahveden çıktılar. "Bak Kadri Kaptan, bu Poyraz Musa bizim evladımızdır. Tıpkı senin gibi. Onu bugün Mirmingi Adası'na götüreceksin." "Baş üstüne beyim. Bu kasabada onun han olduğunu biliyorlar. Ama birçok kimse ona üzülür diye han demiyor. Bey diyorlardı. Haydi sağlıcakla kalın." Poyraz Han'ı kucakladı. Bir sürü onu böyle tuttu. Ayrılır ayrılmaz da gözleri yaş içinde kaldı. Birkaç adım attıktan sonra geriye döndü. "Merak etme," dedi. "Hiç kimse gelmezse adaya bile ellerinden öperim hanım, gözlerinden öperim." Kadri Kaptan ona bir tuhaf baktı. Herkesin bildiği bir gizi açıkladığı Üzeyir Han'a bey diyeceği yerde han dediği için. Sağına soluna bakındı, kahvenin kapısı kapalıydı. Ortalıkta da kimsecikler yoktu. Bereket versin, Poyraz'ın sözlerini duyan olmamıştı. Kadri kaptanla karşıya çıktılar. Dükkan dükkan öğleye kadar dolaşıp alışveriş ettiler. Poyraz Musa o kadar çok şey aldı ki Kadri kaptan öteberiyi taşımak için iki kişi daha tuttu. Bunlar da çarşı ile tekne arasında birkaç sefer yaptılar. Tam saat 12'de Kadri kaptan motoru çalıştırdı. Motor yepyeni, 26 beygirlik bir motordu. Teknede 9 metrelik Karadeniz yapısı bir tekneydi. Beyaza boyanmıştı, kuğu gibiydi. Kadri kaptan teknenin Rumca adını silmemişti. Yazık ki Rumcayı burada kimse okuyamıyordu. Teknenin sahibi, arkadaşı ona teknenin adını söylemişti ya, nerede o kafa ki Kadri kaptandı, unutmuş gitmişti. Tekne suları yarıyor, yepyeni motor saat gibi işliyor, ses bile çıkarmıyordu. Yedeğindeki kayık da tekneye bir yaklaşıyor, bir uzaklaşıyordu. Kadri kaptan bu motora nasıl sahip olabildiğini mutluluktan uçarak anlatıyordu. Birden ada karşılarına çıkıverdi. Vakit ikindiye geliyordu. Motor çok yolluydu. Tekne bir kuğu gibi kayıyordu. Poyraz Musa birdenbire bağırarak ayağa kalktı. Bak bak, kıyıya bak Kadri kaptan, çınarların önüne bak. Orada bir insan karartısı. Gittikçe de uzuyor. Gördün mü? Kadri kaptan ellerini gözlerine siper etti, karşıya baktı. Hiçbir şey göremiyorum dedi. Bak, bak, bak orada, kıyıda, gittikçe dozuyor. Bak, bak. O bak, bak derken karartı o anda yitiverdi. Poyraz Musa'nın elleri yanlarına düştü. Silindi gitti. Demek görmedin onu. Görmedim dedi kaptan. 2. Haber sağlam yerden dedi Barba Spiros. Mal müdürü Abdülvahap Bey söyledi. Haber çok gizli. Mal müdürü dedi ki, haberi bugünlerde sizlerden başka bir kimse duymazsa sizin için çok iyi olur dedi. Ne haberi? Ne haberi? Diye kalabalığın içinden birkaç sabırsız ses geldi. Ne haberi? Mübadele haberi. O da ne demek? O demektir ki değiş tokuş olacak. Ne olacak ne olacak? Değiş tokuş olacak. Yunan hükümetiyle bizim hükümet anlaşmışlar. Biz buradan Yunanistan'a gidecekmişiz. Oradaki Türkler de buraya geleceklermiş. Bizi Yunanistan'a gider misiniz diye sordular mı? Ne işimiz var bizim Yunanistan'da? Biz Yunanistan'a gitmeyeceğiz. O Abdülvahap Bey bir tuhaf adam. O bir deli. Savaş bitti, her şey bitti. Ortalık gül gülistanlık. Ben de dedim Abdülvahap Bey'e, mal müdürüne. Bizim ne işimiz var Yunanistan'da? Biz adamızdan memnunuz. Memnunuz dediler mırıltıyla hep bir ağızdan. Abdülvahap Bey çok iyi bir adam. Bize haberi kimse duymadan verdi ki elimizdeki malları satalım. Yoksa değiş tokuş olacağımızı duyarlarsa mallarımıza bir metelik vermezler. Hepsi elimizde kalır. Sonra da sokaklara bırakır gideriz. Abdülvahap yalan söylüyor. Onun başka bir hesabı var. Hükümet bizi niçin sürsün Yunanistan'a? Biz ona ne yaptık ki? O bizden ne zarar gördü ki? Onun sözleri kandırmaca. O iyi bir adam. Sözleri nasıl bir kandırmaca olabilir ki? Bize hazırlanmamızı söylerken ne çıkarı olabilir ki? O bizden sattıklarımızı alacak değil ya. Belki de alır. Çınarların altındaki alan gittikçe kalabalıklaşıyor. Duyan geliyor, duyan geliyordu. Adada hasta sayrı, yaşlı, elden ayaktan düşmüş herkes bir anda toplanmıştı çınarların altına. Bakın, beni dinleyin. Abdülvahap Bey çok iyi bir adam. Dedim ona Abdülvahap Bey'im, sen de biliyorsun. Biz ne kadardır bu adadayız? Sen de biliyorsun, herkesler de biliyor. Burası kaç yıldır bizim adamızdır, sen söyle. O iyi bir adam. Acı acı güldü. Gülerken gözleri yaşardı, düşündü. Başını salladı. Biraz daha düşündü. Siz dedi, en az 3000 yıldır bu adadasınız. Ben dedim bilmiyordum. O derinden içini çekti. Öyleyse bil Barba Spiros. Yazık dedi, başını salladı. 3000 yıl Abdülvahap Bey iyi adam. Onu çok mağdur etmişler. O çok zulüm görmüş. O vali olacakmış da yapmamışlar. Doğru adam olduğu için. O kadar iyi bir adam ki kimseye bir kötülük edemeyeceği için onu vali yapmamışlar. O bana dedi ki, hem de gözleri yaşararak, yazık, çok yazık ki yakında size buradan gideceğinizi ben tebliğ edeceğim. Ben ona bu tebliğ etmek de nedir ki, bu kadar üzülüyorsun dedim. O da bana dedi ki, ben bildireceğim size, buradan sürüleceğiniz günü dedi. Hazırlanalım arkadaşlar, adadılar. 3000 yıl sonra bu iş burada bitti. Ne günah işledik ki, bitti. Ne kadar zaman sonra sürgün olacağız dedim, sordum. Daha Ankara'dan haber gelmedi dedi. Ben de inşallah hiç gelmeyecek dedim. Yüzü sapsarı oldu, dudakları titredi. Ben sizleri çok severim dedi. Size yapılan büyük haksızlık. Buna insan yüreği razı gelemez. 3000 yıl sonra adanızı bırakıp da nereye gideceksiniz? İnşallah o tebligat hiç gelmez. Yazık ki gelecek. Gelmese bile siz tedarikinizi yapın. Neyiniz var, neyiniz yoksa satıp paraya çevirin. Gurbet elde parasızlık zor. Yalan, dedi Yordanis Güzeloğlu. Çok uzun boylu, uzun boyunlu, yeşil gözlü, yüzü, boynu kırış kırış olmuş birisiydi. Çok da şakacı bir adamdı. Öfkelendiği bir şeye kızdığı görülmüş değildi. Hep güler yüzlüydü. Çanakkale'ye savaşa giderken bile güle oynaya gitmiş, herkes dövünüp çırpınırken milleti kırıp geçiren, ne zaman söylese duyana domine eşeden türküsünü söylemiş. Herkesi de bir iyice şaşırtmıştı. Onun bütün soyu da böyleydi. Bunlar bu dünya insanları güldürmek, sevince boğmak için gelmişlerdi. Çanakkale'den bir ayağını orada bırakıp dönmüştü. Orada kalan ayağı üstüne de türküler çıkarmıştı. Onun Çanakkale'de İngiliz gemileri üstüne top güllesi gibi uçan bacağı üstüne çıkardığı destan da ayrı bir maceraydı. Yalan, yalan, yalan diye bağırdı bütün sesiyle. Hiç kimse şimdiye kadar bir kezcik de olsa Yordanis'i böyle yıkılmış, böyle öfkeli görmemişti. Yüzü sapsarı, kanı çekilmiş, ölmüş gitmişti. Kalabalık onun sesini böylesine öfkeli, yıkılmış duyunca tepeden tırnağa ürperdi. Korktular, derin bir sessizlik oldu. Donmuş kalmış sessizliği neden sonra Lena Papazoğlu bozdu. Yalan, yalan, yalan diye bağırdı. Yunanistan bizi ne yapacakmış? Çiçek diye başına sokacakmış Lena. Seni asker edecek, çavuş yapacakmış. Atina da sana bir saray verecekmiş. Kralla seni evlendireceklermiş. Tuzlayım da sizi kokmayın diye gülerek bağırdı Lena. Gülün gülün oynayın. Barbara Spiros'a inanmayın bakalım. Günü gelince göreceğim sizin hallerinizi. Yaşlı, iki büklüm, kısa boylu, çekik gözlü, elmacık kemikleri çıkık, gençliğinde parmak ısırtacak kadar güzel bir kadındı Lena. Onun güzelliği bütün adalara, kıyı köylerine, kasabalara, Rumlar arasına yayıldığı kadar Türkler arasında da yaygındı. Ona sevdalanıp terk-i diyar edenler, onu bir kezcik bir daha görmek için balıkçı arkadaşlarının evlerini mekan tutanlar, ekmekten sudan kesilip kara sevda bağlayanlar, Rum zenginleri, Türk beyleri. Lela'nınsa gözü kara oğlu Yordanis'ten başkasını görmemişti. O adam, müdür mü nedir, şaka etmiş. Bizim saf Spiros'u korkutmak için. Ne demiş o adam? Siz 3000 yıldır bu adada otururmuşsunuz demiş. 3000 yıl önce neredeymişiz? Gökten mi inmişiz buraya? Yoksa Atina'dan mı gelmişiz? Kim getirmiş bizi buraya? Kim getirmişse söyleyin de gene o götürsün bizi getirdiği yere. Öyle mi Spiros? O adam müdür mü, paşa mı, seninle şaka etmiş. Benim neyim var Yunanistan'da? Bize hiç soran oldu mu? Yunanistan'a gider misiniz diye? Allah bizi burada, bu adada yarattı ahmak Spiros. O yaban ellere kim gider, sor bakalım barba Spiros. Onlar deli mi? Bizi nasıl, niçin, hangi sebeple gönderirlermiş Yunanistan'a? Ne hakları var? Aklı olan hiç adasını bırakır da başka bir yere, cennet olsa da başka bir cennete gider mi? İyi Türkçe biliyordu. Duy bu konuştuklarımı Mustafa Kemal Paşa. Olmaz ya, öyle bir delilik yaparlarsa bunlar, ben de gelir senin yakanı tutarım. Biliyor musun ben kimim? Çanakkale'de sen İngiliz gemilerini batırırken, seninle birlikte o gemilere top mermisi atıp da bacalarını içine düşüren, Aleko'nun, Tanasi'nin, Petros'un, Milton'un anasıyım. Onlar daha gelmediler, senin yanındalar. Zabittirler. Sen zabitlerini çok severmişsin. Sen oğullarımı çok severmişsin de onun için göndermiyormuşsun bana. Canları sağ olsun da varsın gelmesinler. Senin güzel yanında kalsınlar. Sen onlara iyi bakarsın. Spiros'a yürüdü, kolundan tuttu, salladı. Bak barba, dedi sevecenlikle. Bana bak. Sen hiç korkma. Böyle bir şey olursa Mustafa Kemal Paşa'ya giderim. Ona her şeyi söylerim. O da bu sözü çıkaranlara çok kızar. Üstelik de oğullarımı görürüm. Kalabalığa döndü. Dediğimi duydunuz mu? Çanakkale'de benim oğullarımın arkadaşı olan Mustafa Kemal Paşa, paşaların başı olmuş, anladınız mı? Sustu, yorulmuştu. Gitti, sırtını çınarın gövdesine dayadı, ellerini koynuna soktu. Çok soğuk vardı. Bir süre kalabalıktan çıt çıkmadı. Herkes Lena'nın haline o kadar üzülmüştü ki, dokunsan ağlayacaklardı. Benim diyeceğim, satın mallarınızı, hemen satın. Sonra kimse almaz. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. O adam bize iyilik etmek istedi. Eli kulağında. Bizi yakında buradan gönderirler. Malları satın. Sen mi alacaksın malları Spiros? Gevezelik yapmayın. Bu şakaya gelmez. Biz buradan gideceğiz. Gitmeyeceğiz diye kesin bir sesle söylendi kalabalık. Siz bilirsiniz dedi Spiros. Ben yarın elimde ne var ne yoksa doldurup bir tekneye satmaya götüreceğim. Pazar ola barba Spiros. İnşallah çok pahalıya satarsın da zengin olursun. Bu parayla da Atina'da evdeki halıları, kilimleri, koltukları, sandıkları, ağları, tekneyi, her şeyi satacağım. Tekneni de mi satacaksın? Onu da satacağım. Biliyorsunuz iki gözüm gibiydi bu tekne. O tekneyi yaptırabilmek için yıllarca yemedim, içmedim, ağzıma içki koymadım. Sigarayı bile terk ettim. Bu tekneyi alabilmek için ne kadar çok, ne kadar çok çalıştım. Bakın ellerime. Kalabalığa avuçlarını açtı. Gördünüz mü? Bakın üstüme başımı. Şunları köpeğe giydirsen giyer mi? Giymez diye gülüştüler. İşte böyle çalışarak, aç kalarak yaptırdığım bu tekneyi yarın satacağım. Satma. İki gözüm teknemi. Bakın şuna. Denize döndü. Bakın şuna. Ne kadar da güzel. Kuğu gibi. Hiç bu tekneye kıyılır mı? Sesi hüzün doluydu. Ondaki bu hüzün çınarın altındakileri de etkilemişti. Bu tekne, bu güzelim tekne. Bakın, denizle ne kadar da güzel konuşuyor. Bakın, bakın. Denize de ne kadar yakışmış. İşte bunu ben yarın alan olursa satacağım. Kendi yavrumu. Kendi elimle boğazlayacağım. Ne yapalım? Allah bin belalarını versin onların. Bizim ne suçumuz vardı bizi yurdumuzdan ayırıyorlar? Ben bir bu kadar daha yaşasam, o da gurbette, ben bir daha böyle bir tekne yaptırabilir miyim? Yaptıramazsın. Parmağıyla kıyıdaki beyaza boyalı pırıl pırıl evini gösterdi. Hepiniz biliyorsunuz bu evini emeklerle yaptırdığımı. Bu bahçeyi bu hale getirmek için hepiniz gördünüz. Karşı kıyılardan kayık kayık ne kadar toprak taşıdığımı. Sırtımda çuval çuval toprağı taşıya taşıya sırtımın yaraya kestiğini hepiniz biliyorsunuz. Şu bahçeme bakın. Ta nerelerden çiçek, ağaç, çalı getirdim de dikmedim mi? Bir cennet bahçesi köşesi değil mi bu bahçe?